Evet. Öncelikle şu soruyu bir cevaplayayım, ondan sonra seninkine geçeyim, öyle mi? Tamam. Şimdi hatırlarsanız sürekli biz namazın terkinin şirk ve küfür olduğundan bahsediyoruz. Ve bunun sürekli delillerini de ortaya koyarak bu ibadeti kasten, yani terkinin hükmünü bile bile bu ibadeti yerine getirmezse bir insan dinden soyutlanır, imandan soyutlanır, müşrik olur, kafir olur, dinsiz olur, Firavun'la haşr olur, Haman'la haşr olur. Bunları defalarca anlatmışızdır. Ama ne yazık ki bugün tabii soruyu soran arkadaşımızın da öne sürdüğü delillerden bir tanesi aynen namazın terkinin şirk ve küfür olmadığı hususundaki, yani inanca sahip olan arkadaşların delillerinden bir tanesidir. Şimdi arkadaşımızın sorusu şu, diyor ki arkadaşımız, Allahu Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla bize şunu bildiriyor. Ya Allah günde 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Bu hadisten haberiniz var. Bunu okumuşsunuzdur. Kim abdestlerini güzelce alarak, rükûsuna, huşûsuna riayet ederek bu namazları kılarsa Allah o kimsenin günahını affedeceğine dair bir ahdi vardır. Her kim de bu 5 vakit namazı kılmaz ise Allah'ın ona böyle bir ahdi yoktur. Dilerse affeder, dilerse ona azap eder. Şimdi arkadaşımızın itirazı, bu hadisin biraz kaba tabirle kolunu bacağını kırarak meallendirmiş, tercüme etmiş veya ettirilmiş şekliyle alıyor, karşımıza çıkıyor. İşte burada görüyorsunuz, diyor ki her kim 5 vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu affeder, dilerse affetmez diyor. Ama siz ise namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu söylüyorsunuz. Öncelikle değerli arkadaşım, bu soruyu soran arkadaşım, sen bunu güzelce yaz. Öncelikle İslam'da bir kere birbirine tezat bir şey olmaz. Olur mu? Mümkün müdür yani? Diğer taraftan şirk, küfür, ebedi cehennemde kalacağından bahseden deliller, burada da Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Birbirine bir tezat, bir tenakuz bu delillerde söz konusu. Baktığımız zaman bu hadisi şerifte arkadaşlarımızın yazdığı şekilde, anlatmaya çalıştığı şekilde bir mana yoktur. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bu 5 vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu affeder, dilerse affeder. Böyle bir ifade yok burada. Bu hadisi şerifte böyle bir ifade yoktur. Hadis-i şerif gayet açık ve net bir şekilde yeriyle, numarasıyla vereyim. Özellikle soruyu soran arkadaşım yaz sen. Oraya bir bak bakalım. Orada Rabbimiz kim bu 5 vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu affeder, dilerse affetmez. Bir baksın bakayım, öyle bir ifade var. Kesinlikle böyle bir ifade yoktur. Hadis aynen şunu anlatıyor. Diyor ki, isterseniz Arapçasıyla beraber okuyayım, bunu tercüme edenler de belki şey yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız diyor ki hamsu salavatin iftaratahunna Allahu Teala, Allah 5 vakit namazını kullarına farz kılmıştır. Men ehsene vudu'ehunna ve sallahunna lev ve vaktihunna ruku'uhunna huşu'uhunna. Burada her kim bu namazların rükûsuna, huşûsuna, vakitlerine riayet ederek bunu kılarsa diyor. Neymiş kılarsa? Kâne lehu alallâhi ahd. Eğer böyle yaparsa sayıldığı şekliyle, şimdi vakitlerine riayet ederek, güzel abdest aldıktan sonra bu ibadetin vaktine riayet ederse, güzel rükûsuna, huşûsuna, öyle mi? Bunlarına riayet ederse Allah'ın bu ibadeti yerine getirene bir ahdi vardır. Aleykümselam, hemen oturun. Devam ediyor. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ, her kim böyle yapmaz ise, şimdi bakınız burada bir vav-ı atıf vardır. Her kim böyle yapmaz ise, nasıl yapmaz ise, biraz önceki tarif edilen şekliyle yapmaz ise, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ اَحْدْ اِنْ شَعَى غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَعَى عَذَابَ. Burada her kim anlatıldığı şekliyle tadile erkan üzere bir namaz kılmazsa, Allahu Azze ve Celle'nin bu riayetsizliğinden dolayı dilerse ona azap eder, dilerse bunun hatalarını bağışlar. Yani hadis namazdaki tadili erkandan bahsediyor. Değerli kardeşim, soruyu soran arkadaşım, bu hadisi şerifin içerisinde kesinlikle her kim beş vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu affeder, dilerse affetmez ifadesi yoktur. Bunu kafamıza güzelce yazıyoruz. Bu hadiste böyle bir şey yoktur. Hadis-i şerif tadil erkandan bahsediyor ama bunun kolunu bacağını kırıp burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü, bir ifadeyi kullanarak Allah korusun bu azim ibadeti inananların nazarında sulandırmaya çalışıyoruz Allah korusun ya. Halbuki bakın değerli arkadaşlarım, halbuki bakınız gayet açık ve net delillerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hatta ondan önce ayeti okuyalım. Munibine ileyhi vettakuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Hepiniz birden ona yönelin. Ondan korkun. Namazınızı kılın ve müşriklerden olmayın diyor. Allah Resulü bu hadisi tefsir ediyor. El ahdul lezine beynene ve beynehum es salah fe men teraka fakat eşreka. Onlarla bizim aramızdaki ahd namazdır. Her kim bu namazı kılmazsa, bunu inkar ederse ifadesi yoktur. Bu şekilde bir tevil falan da yapanlar var. Namazın farziyetini inkar edersen dinden çıkarsın, kafir olursun diyenler vardır. Ama bu delillerin hiçbirisinde inkar ifadesi kullanılmıyor kardeşler. Ve akimu salate ve la tekunu, yani ikameden bahsediyor. İkame edin de müşriklerden olmayın diyor. İnkar biliyorsunuz, İslam'a ait her zaman anlatıyoruz. En küçücük bir meselede bile İslam'a ait en küçücük bir meseleyi inkar eden ne yapar? Dinden zaten çıkar. Allah Resulü'nün bu hadisi, kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır. Kim bunu terk ederse Allah'a şirk koşmuştur diyor. Küfür olduğu hususunda men tereket salata fakat kefere. Ya arkadaş, bu anlamda bir sürü deliller söz konusu. Açık, net ve bunların hiçbirisinde inkardan bahsedilmiyor. Bu ibadeti yerine getirmeyenin şirkinden, küfründen bahsediliyor. E niye biz diğer delillerin kolunu bacağını kırıyoruz? Tevil edip ondan sonra bu ibadeti Müslümanlar nazarında, inananlar nazarında sulandırıyoruz? Neden böyle yapıyoruz? Vallahi bu fetvalar yüzünden en yakın, şu an benim tanık olduğum en yakın insanlardan diyor ki sabah namazını kılmadan diyor işe gidiyor. Veya diyor yatsıyı kılmadan yatıyor. Ve bunu kılmıyor arkadaşım. Yani bu ibadeti sulandırıyor, nasıl olsa diğer günahlarda olduğu gibi bunda da Allah affeder dilerse. Dilerse affetmez. Eğer bunun önemini, ehemmiyetini anlasa, kavrasa, bu ibadet bilinçli terk edildiğinde şirk ve küfür olduğunu kafasına yazsa, bu adam terk eder mi namazı arkadaşım? Sen terk eder misin Selahattin? Bu kadar ilimden, bilgiden sonra. Sen Hasan'ım? Sizden var mı? Böyle bir babayiğit. E o zaman arkadaşım, yani hem imanı tarif ederken kalbin tasdiki diyoruz. Ondan sonra dilin ikrarı, azaların tatbiki diyoruz imanın tarifinde. E ondan sonra kalkıyoruz. Sadece kuru kuruya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Müslümansınız. Azaların tatbiki hiç yok. Yani namazın, efendime söyleyeyim, terkinde bile insanları şirk ve küfürle itham etmezseniz, namazın terkinden bile insan dinden imandan çıkmaz ise, siz hangi amelin terkinden dolayı birisini, aleykümselam, siz hangi amelin terkinden dolayı birisini tekfir edebilirsiniz? Allah korusun. Aleykümselam. Oturun bakayım. Vallahi sizin yüzünüzden hep geç kalıyoruz ama tabii siz de iştesiniz, onun için şey yapıyoruz. Kapıyı ört oğlum. Hoş geldiniz. Evet. Koyun, istediğiniz yere koyun artık. Burası merkezdeki yerimizden biraz daha küçük, idare edeceksiniz beyler. Biraz daha sıkışın ha. Ebu Hasan arkadaşımız yazmış ki Namaz İslam'ın amellerindendir, imanın şartlarından değildir. Ebul Hasan nereye kaçtın? Nereye kaçtın Ebul Hasan? Ebul Hasan nereye kaçtın? Ebul Hasan kaçmasaydın biraz cevap verirdik sana. İmanın şartlarından değildir. Halbuki iman konusunu işlerken Allah'a imandan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a imanı tarif ederken neyi anlatmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bahreyn taraflarından gelen bir heyet vardı. Ya Resulallah, biz sana ancak haram olan aylarda gelebiliyoruz, öyle mi? Bize öyle şeyler öğret ki yapalım, cennete gidelim. Allah Resulü ne diyor onlara? Size ilk önce Allah'a imanı emrederim. Akabinde bakıyor ki kimse bir şey sormuyor. Peygamberin usulündendir. Peki bilir misiniz Allah'a iman nedir? Onlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah'a iman diyor ve devam ediyor. Diyor ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. Namazı ikame edeceksiniz. Zekatınızı vereceksiniz. Öyle mi? Ganimetin beşte birini de Beytülmal'a tevdi edeceksinizdir. Bakınız, Allah'a imanı anlatırken Abdurrahman Baddani'ye getirsin de oraya otursun. Levent abi, hoş geldin. Allah'a imanı anlatırken Baddani'ye getir de oğlum şuraya şey yapmasınlar, yerde oturmasınlar, yer soğuk. Allah'a imanı anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İslam'ın şartlarından olan, İslam'ın amellerinden olan şeyi zikrediyor. Kaldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önceki hadis-i şeriflerini dinlemeden bu arkadaşımız kaçtı, gitti veya düştü diyelim aleyküm selam. Bu arkadaşımız halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini güzel dinlemesi gerekirdi. Öyle mi? Namaz dinin direğidir soruyoruz. Yani bunların en cahili bile bu ifadeyi kullanırlar. Namaz dinin direğidir. Direği çektiğiniz zaman ne olur? Din yıkılır değil mi kardeşim? Dini yıkık adam olur. Hulasayı kelam. Yani bu sormuş olduğunuz, itiraz etmiş olduğunuz veya delil getirmeye sandığınız o hadisi şerifte kesinlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim beş vakit namazı kılmazsa Allah onu dilerse affeder, dilerse affet, böyle bir ifade yoktur. Anlaşıldı mı? Aleykümselam. Evet beyler, başka var mı sorularınız? Namazın terki ile alakalı bir sorunun cevabı. Biraz uzun sürdü ama inşallah faydalı olmuştur. Başka sorunuz var mı? Gariban Osman, öyle bir selam alıyorsun ki maşallah her tarafı kaplıyorsun ha. Fıkıh ile alakalı neyi anlatmamı istiyorsunuz? Fıkıh bir anlayıştır. Fakih anlayışlı insan demektir. Fıkıh anlayıştır. Yani fıkıh neyini söylüyorsun? Bu işin fıkhi yönü derken bu işin anlaşılması gereken yönü böyledir. Bu işin anlaşılması gereken yönü denilir buna. İslam fıkhı derken ne demek? İslam fıkhı, İslam'ın anlayışı. Ama İslam'ın anlayışı, senin anlayışın değil, benim anlayışım olmayacaktır. Namaz konusunda, diyelim ki işte namazın terki hususundaki İslam'ın fıkhı nedir? Yani İslam'ın bu konudaki anlayışı nedir? Şirk ve küfürdür. Deliller bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Anlaşıldı mı? Yani bu anlamdaki İslam'ın fıkhı nedir? Anlaşıldı mı? Anlayabildim efendim. İslam fıkhından kasıt budur yani. Fakih ne diyorlar? İnce anlayışlı insanlara, güzel meseleleri güzel kavrayan insanlara fakih derler. Mesela Bukhari rahimullah mükemmel bir muhaddis olduğu gibi yine mükemmel bir fakihtir. Anlaşıldı mı? Evet. Oplar, oplar. Evet. Başka? Yok mu bir şey? Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün inşallah üzerinde durmaya çalışacağımız aslında önemli bir husus diyeyim. Bugün İnananlar arasında hakimiyet sağlayan yanlış bir anlayış var. Nasıl bir anlayış? İnsanların niyetleri eğer halis ise, yeterli olduğu anlamında onların tasvip edileceği, onları her meselede dost kılınacağı anlamında bir anlayış söz konusudur Müslümanlar arasında. Yani inançlarında, amellerinde sadece iyi niyet taşımaları kendilerini kurtaracak anlamında bugün inananlar arasında hakim olan bir anlayış söz konusudur. Biz tevhid derslerinde Mekkeli müşriklerden bahsederken hatırlarsanız kardeşler, Mekkeli müşriklerin samimi insanlar olduğunu anlatıyorduk. Öyle mi? Yani İyi niyetli insanlar olduklarından bahsediyorduk. Mekkelilerin kötü bir niyet taşıdığını hiç kimse ispat edemez. Yani kendilerinden sudur eden şirk, iyi niyetle sudur ediyor. Ney peki? Var mı bunun cevabını verecek olan arkadaşımız? Yani nasıl iyi bir niyetleri vardı ki bu iyi niyetlerinden de şirk meydana geliyordu? Yani niyetleri neydi? Hayır, Mevlüt Kandili ile alakası yoktur. Levent abimizin dediği gibi. Niyetleri Allah'a daha fazla yaklaşabilmek. Şimdi Allah'a daha fazla yaklaşmayı düşünen bir insanın niyetinden şüphe edebilir misiniz? Yani gayri İslami bir niyeti vardır diyebilir misiniz? Asla diyemezsiniz. Niyetleri halisti onların. Bugün İnsanları yanlışta gördüğümüzde bir şeyler anlattığımızda aynı ifadelerle karşımıza çıkanlar var. Yani sen bizim niyetimize bak diyor. Veya bu adamların niyetini sordun mu hocam diyor, abim diyor. Yani niyetin tek başına yeterli olduğu inancına sahip birçok bugün Müslüman inanan. Eğer yeterli olsaydı Allahu Azze ve Celle neden benden başka ilahlar ediniyorsunuz? Neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz diye Mekkeli müşrikleri tenkit ederken ne yaptı Mekkeli müşrikler? Ne dediler Mekkeli müşrikler? Var mı hatırlayanınız? Ma'na buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfe. Hayır, biz ibadet etmiyoruz. Bakınız buraya iyi dikkat edin kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle ibadet ediyorsunuz diyor. Onlar niyetlerinin halis olduğunu, ibadet etmediklerini söylüyorlar. Yani kötü bir niyetimiz yok. Biz sana daha fazla yaklaşabilmek için bunları vesile ediniyoruz, vasıta ediniyoruz diyorlar. Niyetleri halis, Allah ibadet ediyorsunuz diyor. Onlar ibadet etmiyoruz diyor. Geçerli olan kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Biz sadece daha fazla yaklaşabilmek için vesile ve vasıta ediniyoruz. Yine Allahu Azze ve Celle, bu kendilerine tazimde bulunduğunuz kimselerden neyin nesi? Yani Lat'tı, Menat'tı, Uzza'ydı, öyle mi? Bunlar neyin nesi? Kimin kesi? Onlar ne diyordular? Bunlar yarın Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Şefaata inanan insanlar mı? Yarın ahiret gününde dirilip de onun huzurunda hesap vereceğine inanan insanlar bunlar. Şefaat olayını kabul eden insanlar. Ve onların şefaat edeceğine inanıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle aynı ayeti celilenin sonunda ne diyor? Siz Allah'ın yerlerde ve göklerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yani nereden siz biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? Öyle mi? Nereden biliyorsunuz? E şimdi zamanımızdaki karşılaşmış olduğumuz problemler eğer aynı ise cevaplar da aynı olmalı değil mi? Siz nereden biliyorsunuz birincisi bu adamların Allah indinde kerim bir zat olduğunu, öyle mi? Yani bu adam hakkındaki niyetiniz böyle, hüsnü zannınız böyle ama Allah'ın bu konudaki hükmüne, Allah'ın bu konudaki sözüne, kabulüne sizin bundan hiç haberiniz yok. Allah yerine karar veriyorsunuz. Birinci problem. İkincisi, bu adama Allah indinde şefaat izni verileceğini sen kendin iddia ediyorsun. Öyle mi? Nereden biliyorsun bunun Allah katında sana şefaat edeceğini? Bunların hepsi bugün iyi niyetle yapılan, etrafında toplandıkları o insanlara iyi niyetle efendime söyleyeyim, tazimde bulunulan şeylerdir kardeşlerim. Aynen Mekke dönemindeki yapılan şeylerdir. Öyleyse kardeşlerim biz insanları değerlendirirken, biz insanları Hakk'a yakınlıklarını, uzaklıklarını tespit ederken, bizim İslam'ın ortaya koyduğu ölçüyü elimize alma mecburiyetimiz vardır. Yani insanların Hakk'a yakınlıkları, uzaklıkları tespit edilirken, öyle mi? İslam'ın ortaya koyduğu o değer ele alınması gerekir. Yani bir insanın sadece ben Müslümanım demesine kanmamamız lazım. Öyle mi? Bir insanın sadece namazı bizi aldatmaması lazım. Haccı aldatmaması lazım, orucu aldatmaması lazım. Neden aldatmaması lazım? Çünkü biz inanıyoruz ki, defalarca derslerinde yaptığımız şekliyle biz iman ediyoruz ki Muhammed Mustafa namaz kılan insanlara peygamber olarak geldi. Tevhidi anlamayanlar için bu çok garip ifadedir. Ne demek hocam? Veya bazıları diyor ki bu adam ne zırvalıyor ya, peygamber namaz kılan insanlara gelmiş diyor. Düşünebiliyor musunuz bakınız? Sizin insanları değerlendirmede İslam'ın vaz ettiği o ölçüyü elinize eğer almazsanız siz insanların Hakk'a yakınlığını, uzaklığını tespit edemezsiniz. Onları bir yere oturtturamazsınız. Olumlu veya olumsuz, müsbet veya menfi. Mekkeliler namaz kılan insanlardı. Mekkeliler oruç tutan insanlardı. Mekkeliler haç yapan insanlardı. Ama işin garip yönü bunlara peygamber gönderiliyor. Öyle mi? Peygamber gönderiliyor. Niye peygamber gönderildi bu insanlara? Allah'ı biliyorlar, ahireti biliyorlar. Biraz önceki bahsedilen efendim ibadetlerden. Hatta Allah'a imanlarından bahsediliyor. Ama ne yazık ki Allah'a imanlarından bahsedilirken onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler diyor. Evet, iman ediyorlarmış ama ortak koşarak iman ediyorlarmış. Öyleyse bizim için ölçü tevhiddir değerli kardeşlerim. İnsanların ben Müslümanım demesi bizi aldatmaması gerekir. Onların sadece ben namaz kılıyorum sözü veya namazları bizi aldatmaması gerekir. Oplar ne yapıyorsunuz kardeşler? Silin şu yazıları arkadaşım, yoksa siz burada değil misiniz? Dinlemiyor musunuz? Evet arkadaşlar, biz tevhidi ölçü olarak elimize alacağız. Yani biraz önce de ifade edildiği gibi biz insanların Hakk'a yakınlıklarını, uzaklıklarını onunla tespit edeceğiz. Tevhid güzel anlaşılacaktır. Yani o insanların amellerini değerli kılacak, amellerini geçerli kılacak tevhidlerine bakacağız. Niyetlerinin halis olması bizi aldatmaması gerekir. Ve onlara da bunu anlatmamız lazım. Sadece ve sadece iyi niyet insanı kurtarmaz. Ameliniz de sahih olacak. Mekkelilerin niyetleri halisti. Ama ne yazık ki yaptıkları işler batıl işlerdi. Yine bu konuda bilinmesi gereken husus değerli arkadaşlarım. Şimdi İnsanlardaki bazı müştereklerimizden dolayı tasvip etme hatasına düşüyoruz. Bu da bizim dengesiz ölçülerimizden bir tanesidir. Ya olur mu diyor onlar şunu yapıyorlar. Ya diyor olur mu diyor onlar şöyle şöyle ediyorlar. Yani bazı müştereklerimiz acaba yeterli midir kardeş olmak için? Bazı müşterekler acaba yeterli midir aynı safı paylaştığımız anlamına gelmesi için? El cevap. Hayır. Hayır. Bizim Mekkeli müşriklerle, yani Muhammed Mustafa ve etrafındaki insanların Mekkeli müşriklerle bir sürü ortak yönü vardı. Mekkeli müşrikler Allah'ı kabul ediyor muydular? Ediyordular. Allah'ın rububiyeti hususunda Mekkeli müşriklerin problemi yoktu bakın. Allah'ın isim ve sıfatları hususunda Mekkeli müşriklerin problemi yoktu bakın. Namaz kılıyordular. Mekkeli müşrikler de namaz kılıyordular. Diğer insanlar da namaz kılıyordular. Hac yapıyordular bakınız. Bir sürü müşterek yönleri vardı. Peki neden Allah Azze ve Celle bir tarafa muvahhid derken diğer tarafa müşrik dedi? Ha demek ki bazı meselelerde müştereklik yeterli değildir. Yani bizim müşterek olacağımız temel esas olmalıdır sadece. Bir, tevhid. Bir araya getiren tevhid. Ayıran da bunun zıttı şirktir. Anlaşıldı mı arkadaşım? Öyleyse bazı meselelerdeki müşterekliğimiz bizi aldatmamalıdır. Yani onlarla aynı saftayız, onlarla kardeşiz veya onlarla aynı imana sahibiz şeklindeki bir anlayışa asla sahip olmayacağız. Bu bizi aldatmamalı. Ama ne yazık ki umumen bu toplum bu şekildeki çarpık bir kural kaideyle hareket ederek efendime söyleyeyim herkesi kendine kardeş kabul ediyor. Herkesi aynı safta görüyor. Ondan sonra kendilerine tevhid ile alakalı bir şeyler anlatıldığı zaman şunu bize rahatlıkla söyleyebiliyor. Ya siz gidin diyor meyhanedeki, pavyondaki insanlarla uğraşın. Sarhoşuna şununla bununla. Ayıklara anlatamıyorsun. Bizi sarhoşlara tebliğe yolluyorlar. Yani siz diyor bize ne diye tebliğ ediyorsunuz diyor. Tebliğ diyor kafire yapılır diyor. Tebliğ diyor müşrike yapılır diyor. Hulasa-i kelam bizim kafamıza güzelce yazacağımız hususlardan bir tanesi de aramızdaki bazı müştereklikler illa aynı safta olduğumuz anlamına gelmez. Mekkelilerle aramızda bir sürü müştereklikler vardı. Mekkeli yani küfredenlerle, müşriklerle kardeşler. Ha zamanımızda bizim yapmamız gereken şeyler nedir? Ölçüyü, kuralı ortaya koyduktan sonra elbette ki merhametli davranmamız lazım. Yani tebliğ etmemiz lazım. Yani anlatmamız lazım. Yani hüccet ikamesi yapılması gerekir. Belki aynı safta olmayabiliriz ama tekfir ederek o insanları da dışlamamak gerekir. Tekfir ederek o insanlarla aramızdaki kapıyı da kapatmamamız gerekir. Ama kural kaide olarak, İslam'ın hükmü olarak Allah'a şirk koşan birisiyle muvahhid yan yana asla gelemez. Ne dünyada ne de ahirette asla yan yana gelemez. Meselenin hükmü budur. Ama bu insanların hükmüne geldiğimiz zaman ne diyoruz? Diyoruz ki bu adamlar cahildir, bu adamlar bilmiyorlar, bu adamları anlatmamız lazım. Anlatıldıktan sonra yan çizerseler o zaman onların da işi bitmiş olur değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası da? Bizim yine bu konuda adil davranacağımız hususlardan bir tanesi de hakka yakınlıkları nispetinde onlara yakınlık göstermemiz gerekir. Yani insanları değerlendirirken sağlıklı bir ölçü elimizde ise ne kadar hakka yakınsalar o kadar da değer vermemiz gerekir. Hatta oy meselesinde bunu sürekli gündeme getiriyoruz. Hakka yakınlıkları nispetinde yakınlık göstermemiz gerekir. Ve gerekirse ne yapıyoruz? Diyoruz ki şu kazansın diye gidip oy atıyoruz. Her ne kadar bir takım insanlar bu meseleyi anlayamadığından dolayı bizi tenkit de etseler, bu kuralı, kaideyi eğer düzgün anlamış olsalar, asla bize bu anlamda hırçın davranmayacaklardır. Çünkü İslam'ın kuralıdır, kaidesidir. Hakka yakınlık nispetinde İslam yakınlık göstermiştir. İslam Yahudi ile Hristiyan'ı aynı kefeye koymamıştır. Hangisi daha hayırlıdır? Hristiyanlar daha hayırlıdır bakınız. Sen bırak bugünkü kendilerini tasvip edip de yani kendilerine oy verdiğimiz işte bir Tayyip'ti, bir Baykal, bunları bir kenara bırakın. İslam'ın kurallarına göre bir Yahudi ve Hristiyan senin şu memleketinde bu anlamda yarışsa Hristiyan'ı desteklemen lazım. Onun gelmesini istemen lazım. Yani oy illa da sanki bir şeylere yazıp da götürüp o sandığın içine atılan kağıdın adı değildir. İnsanın kalbi bir meyli, onun gelmesini istemesi, bu bir oydur. Elini kaldırması, işaret etmesi, öyle mi? Bırakın o bu tip insanları, Bugün Yahudiler ve Hristiyanlar arasında böyle bir çarpışma, böyle bir yarışma söz konusu olsun. Meseleyi anlayan basiretli bir insan Hristiyanın gelmesini ister kardeşim. Allah bunu ikisini birbirinden ayırt etmiştir. Hatta bu konuda bizim delil getirdiğimiz ayetleri hatırlarsınız, Rum suresinin başlarında kitaplılarla kitapsızların bir savaşı söz konusudur. Kitaplıların kazanmasını istiyorlar ve buna seviniyorlar. Öyle mi? Kalbin amelidir, yakın akidedendir. Bakınız ne demek kitaplıların kazanmasına sevinmek ne demektir? Bu kalbin ameli değil midir? Seviniyorsunuz, elveladan velberadandır bu. Yani elvela velbera müessesesindendir. Nasıl biz efendim Allah üçün üçüncüdür tesis inancına sahip olan bir insanın kazanmasını biz nasıl ister? Nasıl buna sevinirse? Bu ne demek? Peki şimdi biz burada şöyle mi anlamamız lazım? Oh oh, bu adamlar İsa Allah'ın oğludur inancını devam ettireceklerdir. Aleykümselam kardeşim. Bu adamlar bu inancı devam ettirecektir. Biz bunun için seviniyoruz. Böyle mi anlamamız lazım? Nasıl anlaşılması lazım? Onlarla müşterek olunan, onlarla ortak olunan, doğru olunan meseleleri biz tasvip ediyoruz. Biz buna seviniyoruz. Buna güzel anlaşılması lazım. Ve yine İslam, bir bakıyorsunuz ki Ebu Leheb ile Ebu Talib'i iki kardeş, ikisi de peygamberin amcası, bunun ikisini bile tefrik etmiş. Yani birbirinden ayırt etmiş. Birisini cehennemin en alt tabakasına sokmuş. Bir tanesini de cehennemin en üst tabakası, ya topuklarına kadar ateşte. Mekke döneminde böyle bir şey söz konusu olsaydı Ebu Leheb'in kazanmasını mı isterdiniz? Ebu Talib'in kazanmasını mı isterdiniz? Ebu Talib'in kazanmasını isterdiniz. Ebu Talib peygambere yardımcı oluyordu. Ebu Leheb ne yapıyordu? Ebu Leheb de kuyusunu kazıyordu. Peygamberimiz nerede sallallahu aleyhi ve sellem nerede bir şeyler anlatsın, hemen ardından oraya giriyor, ne yapıyor? Orayı sabote ediyor. Orada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diyor ki hayır diyor, inanmayın diyor. O bizim yeğenimiz diyor. Siz bizden daha iyi mi tanıyacaksınız onu? Dün Ankara'da bu konu yine gündeme geldi. Yani bu anlamda dengesiz ölçülere sahip olduğumuz zaman tasviplerimiz, efendim tenkitlerimiz de dengesiz oluyor. Yani insanları nereye oturtturacağımızı da şaşırıp kalıyoruz. Tam bir harici zihniyetinde kılıcımızın sağı, solu, önü, arkası sapı kesmeye başlıyor. Öyleyse bunu da kafamıza yazmamız lazım kardeşler. Bu da bizim İslam'ın öngördüğü kurallardan bir tanesidir. Hakka yakınlıkları nispetinde insanlara yakın olma mecburiyetimiz vardır. Bir tasavvufçuyla bir komünisti aynı kefeye koyar mısınız Allah aşkına? Bir tasavvufçu ile bir komünist aynı kefeye konulmaz kardeşlerim. Yani bir dinsiz ile bir din düşmanını aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü her şey neticesi itibariyle değerlendirilir. Din düşmanının netice olarak verdiği zarar ile dinsizin verdiği zarar bir değildir kardeşler. Din düşmanı ne yapar? Ebu Leheb gibi peygamberin her anlattığının yalan olduğunu anlatmaya çalışır. Öyle mi? Onu oralarda sabote eder. Gittiği yerlerde sabote eder. Ebu Talib bak öyle yapmamıştır. Böyle dengeli bir ölçüye sahip olmamız lazım. Evet. Öyleyse basiretli bir Müslüman kardeşim İslam'ın bu konudaki kurallarını iyi öğrenmeli. Onları eline alarak insanları efendim bir yerlere oturturken buna uygun bir şekilde oturtturması gerekir. Tasavvufçuyu yerine oturtturması, hadis inkarcısını daha başka bir yere oturtturması, komünisti başka bir yere oturtturması, parti zihniyetinde olan bir insanı başka bir yere oturtturması lazım. Ve bunların içerisinde hakka yakınlıkları nispetinde de onlara yakın olması gerekir. İslam bunu anlatıyor. Anlaşıldı mı efendim? Bu anlamda soracağınız soru.
Hocam dediniz ki namaz kılanlara gönderildi peygamberleriniz. Peki Lut kavmi namaz kılıyor mu hocam? Yani sapıklık kavmi gönderir mi?
Biz şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sapıklık derken sapıklık umum bir ifadedir. Yani insan namaz kılmayarak da sapıtabilir. farklı bir kötülük işleyerek de sapıtabilir. Ve bu sapıklığın da derecesi farklı farklı olabilir. Elbette ki bütün peygamberler sapık insanlara gelmiştir. Yani yollarını sapıtmış insanlara gelmiştir. Ama her ümmetin, yani peygamber olarak gönderilen o topluluğun, her topluluğun farklı bir sapıklığı söz konusuydu. Her topluluğun farklı farklı sapıklıkları vardı. Lut kavminin sapıklığı farklıydı, öyle mi? Ad kavminin daha farklıydı. Yani her topluluğun farklı farklı sapıklıkları vardı. Ama genel ifadeyle bütün peygamberler sapık insanlara gelmiştir. Haddi aşmış insanlara gönderilmiştir. Allah'a şirk koşan, küfreden insanlara gönderilmiştir. Ama bir taraftan sapık diyoruz, haddi aşmış diyoruz, öyle mi? Diğer taraftan da imanlarından bahsediyoruz. Diğer taraftan da imanlarından bahsediyoruz. Yani özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki peygamberimizin kendilerine elçi olarak gönderildiği o insanlara bir bakıyorsunuz. Bu adamlar biraz önce dediğimiz gibi imanlı insanlardı. Bu adamların imanları vardı ya, imanlı insanlardı. Ama imanlarında zulüm vardı. Allah'ın istediği şekilde bir iman söz konusu değildi. Öyleyse bizim Müslüman olarak burayı çok güzel anlamamız lazım. Ve başkalarına da anlatırken güzel anlatmamız lazım. Allah bizden iman etmemizi istiyor ama şirk koşmadan iman etmemizi istiyor. Allah bizden ibadet etmemizi istiyor ama ortak koşmadan ibadet etmemizi istiyor. Yani diğer bir ifadeyle Allahu Azze ve Celle, aleykümselam, Allahu Azze ve Celle kullarının abid olmasını değil, muvahhid olmalarını istiyor. Anlıyorsunuz değil mi? Abid ile muvahhid arasındaki farkı anlıyor musunuz? Neymiş abid ile muvahhid arasındaki fark? Abid ne, muvahhid ne? Muvahhid tevhid ehli. Yani tevhidi gerçekleştiren. Abid neydi? Abid ibadet eden. E peki muvahhid de ibadet eden? Muvahhid ibadet etmiyor muydu? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bak şimdi. Abid ibadet eden. Her muvahhid abiddir. Ama her abid muvahhid değildir. Anlaşıldı mı burası? Her muvahhid abiddir. Çünkü ibadetlerinde Allah'ı birleyen muvahhid olur. Ama her abid muvahhid değildir. Öyle mi? Her ibadet eden muvahhid değildir. İşte Mekkeliler muvahhid değildiler, abid idiler. İbadet ediyordular. Allahu Azze ve Celle onlara siz neden bana ibadet etmiyorsunuz demiyor. Yani siz neden ortak koşarak bana ibadet ediyorsunuz? Çünkü Mekkeli müşrikler ibadet ediyordular. Ve yine defalarca ifade edildiği gibi şirk bir kere iman ile beraber söz konusu. Yani imanın olmadığı bir yerde şirk olmaz. Şirk imanla beraber vuku bulur. Tabii ki senin dediğin gibi o. Şirk imanla beraber vuku bulur. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün Resuller, hemen hemen bütün Resuller Allah'a ibadet eden kullara geliyordu. Bütün Resullerin muhatabı olan insanlar abid insanlardı. Tevhidin güzel anlaşılması için bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani bütün Resullerin geldiği ümmetlere bir bakın, hepsi abid insanlardı. Allah abid insanlara ne gönder? Peygamber gönderiyor. Niyet ne? Daha doğrusu gaye ne? İbadet edin ama ortak koşmadan ibadet edin. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Anlaşıldı mı? Demek ki muvahhid ile abid arasındaki fark bu. Her muvahhid ibadet edendir ama her ibadet eden muvahhid değildir. Anlaşıldı mı efendim? Aynen öyle diyebiliriz. Yani Allahu Azze ve Celle'nin gönderdiği Resuller toplumun Allah'ın istediği şekilde iman edip amel etmeleri için, kendi istedikleri şekilde değil. Ha, bu adamların niyetleri de, bu toplulukların niyetleri de aslında Allah'a ibadet ediyoruz, Allah'ı razı ediyoruz şeklinde. Biraz önce bunu anlattık sohbetin ta girişinde. Onun için biz dedik ki sadece iyi niyet yeterli midir acaba? Yani zamanımızda, yani sen bizim niyetimize bak, sen bizim kalbimize bak ifadeleri kullanılıp reddiyeler veriliyor ya bize. Namaz kıl da nasıl kılarsan kıl, öyle mi? Sen benim kalbime bak, bu ifadeler efendime söyleyeyim çok kullanılıyor. Halbuki ibadette iki temel esas diye sürekli işlediğimiz bir ders vardır. Allah indindeki bir ibadetin kabulü için şart neydi? İki tane şart vardı. Bu ikisi yan yana olma mecburiyetindedir. Var mı bunun ikisini birden söyleyecek? Allah ve Resulünün dilediği şekilde ibadet biraz şey oldu. İyi niyet, halis bir niyet, birinci şart. Peki ikincisi ne? Sünnete uygun olacaktır. Peki birisi olur birisi olmazsa? Olmaz. Peki bunu öğrendik. Aleykümselam. Bunu öğrendik. Olmaz. Delil ne? Delilimiz ne? Hangisine delil? Şimdi diyelim ki halis bir niyet olmasına rağmen amelleri kabul edilmedi. Amel kabul edilmez. Buna delilimiz ne bizim? Ne buna delil göstereceğiz?
Ben sünnet çizgisinde değil de yani
hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, o hadis de öyle demiyor. Allah sizin evlatlarınıza, mallarınıza bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. İkisini de birden zikredeceksiniz. Hayır, hiçbirisi delil değildir. Bunların hiçbirisi değildi. Delil değildir kardeşim. Niyetin halis olup da amelin bozuk olduğu, yani niyet halis, amel bozuk ama buna rağmen yine kabul etmiyor İslam. Bunun delili ne? Biraz önce Mekkelilerden bahsetmedik mi arkadaşım ya? Ya Abdülkays hadisiyle ne alakası var? Biraz önce ne dedik? Allahu Azze ve Celle اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَعْنَا بُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ اِلَى آخِرِ. Bu ayeti celle ne diyor bize? Zümer suresi ayet 3. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler. Allah onlara neden tapıyorsunuz demelerine rağmen onlar ne dediler? مَعْنَا بُدُهُمْ. Hayır, biz tapmıyoruz. Devamında İlla liyukarribuna ilallahi zülfe. Yani bizim kötü bir niyetimiz yok. Biz Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunu yapıyoruz. Mekkelilerin niyeti neymiş? Halis bir niyetleri var bakınız. Ama yaptıkları iş berbat. Sana Zümer suresi ayet 3 bunun delillerinden bir tanesidir. Bunun delillerinden bir tanesidir. Ebu İsrail denilen adam güneşin altında bekliyor. Oruçlu olduğu halde konuşmayacağına, öyle mi? Konuşmayıp güneşin altında oruçlu bir şekilde bir adağından bahseder. Orada dikilir. Allah Resulü bu adamı görür. Bu adam ne yapıyor böyle? Ne yapıyor bu adam böyle? Ne diyorlar? Ebu İsrail denilen bir adam ya Resulallah böyle böyle bir ada, yani iyi niyetle Allah'a itaat ediyor. Niyeti halis. Amel ne? Amel düzgün değil. Amelin düzgün olmayanını İslam ne yapıyor? Allah Resulü ne yapıyor? Diyor ki gidin ona söyleyin oradan çekilsin. Konuşsun ama orucunu tutsun. Burada gayet açık ve net bir şekilde niyetiniz halis dahi olsa yaptığınız icra çirkinse bu olmaz diyor. İslam bunu söylüyor. Aslında delillerden bir tanesi. Bir tane daha delil zikredecek yok mu? Şimdi bakınız, bunları bilmemiz ayrı bir olay. Bunları oturduğumuz meclislerde ispat etmemiz, yerini, numarasını söylememiz, bu ayrı bir olay.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e üç kişi geliyor hocam. Bir tanesi devamlı namaz kılacağını bahsediyor. Bir tanesi oruç tutacağını, bir tanesi de
evet, delillerden bir tanesi de budur. Geliyorlar hanımlarından bir tanesinin yanına. Ne diyorlar? Resulullah'ın amellerinden bahset bize. Annelerimizden bir tanesi ne yapıyor? Anlatıyor böyle böyle. Onlardan bir tanesi ne yapıyor? O bir peygamberdir. Dolayısıyla ben böyle yapacağım diyor. Diğeri farklı bir şey yapacağını söylüyor. Diğeri evlenmeyeceğini söylüyorlar. Burada bu sahabenin, Allah kendilerinden razı olsun, bu sahabelerin, sahabilerin niyetleri ne? Niyetleri düzgün. Niyetleri düzgün. Yani o bir peygamberdir. Gelmiş geçmiş günahları affolmuştur. Biz onun gibi değiliz. Onun için biz daha fazla amel etmemiz lazım. Burada halis bir niyet söz konusu. Ama Allah Resulü bunları yanına çağırdığında ne diyor? Hadisin son tarafından başlayalım. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Yani sizin bahsini etmiş olduğunuz bu şeyler benim sünnetimden değil. Eğer yani niyetiniz halis olabilir, iyi niyetli olabilirsiniz. Ama benim sünnetime uygun hareket etmediğiniz müddetçe hayır. Hayır diyor. Yani bir insan evlenmemekle Allah'ı razı edemez. Evlenen dininin yarısını kurmuş demektir. Bir insan her gün oruç tutmakla Allah'ı razı edemez. Çünkü her gün oruç tutan oruç tutmamıştır. Dehir orucu denilen bir olay yoktur. Gece sabaha kadar bir insan namaz kılamaz. Gece sabahlara kadar ayağı şişene kadar her gün namaz kılan bir insan Allah'ı razı edemez. Allah razı olmaz bundan. Ve o hadiste yine anlatıldığı gibi etrafındaki insanların üzerinde hakkı var. Komşunun üzerinde hakkı var. Öyle mi? Nefsinin üzerinde hakkı var. Peki ikinci kuralın ispatı, ikinci kuralın delillerinden hadi bakalım. Yani amel düzgün, niyet sakat. Var mı bunun delilini zikredebilecek? Amel düzgün, niyet sakat. Bugün en fazla bize karşı kullanılan delillerden bir tanesi. Ama delilin sadece ortada cımbızla hemen küçücük bir yerini. İnnemel a'malu binniyat diyor. Bak şimdi adam yanlış bir şey yapıyor. Adam çirkin bir iş yapıyor. Adama bir şeyler anlatıyorsun. Diyorsun ki bu yanlıştır. Bu şöyle şöyle olması lazım. Adam hemen bu ayet, bu hadisi kullanıyor. İnnemel a'malu binniyat. Bir de Arapçasını da ezberlemiş. Sanki ilmi konuşuyor anlamında. Haklıymış anlamında. Onun Arapçasını söylemek sanki onu haklı kılıyormuş anlamında itiraz ediyor. Halbuki hadis kocaman bir hadis-i şerif. Hadis tam onun reddine. Yani onun ortaya koyduğu şeyin tam reddi. Bu hadis-i şerifte amelin düzgün, niyetin fasit oluşundan dolayı o düzgün görülen amel kabul görünmüyor. Kabul edilmiyor ondan. Anlaşıldı değil mi? Yani burada değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle beraber hicret eden insanların hemen hemen hepsi halis bir niyetle Allah ve Resulü için hicret ediyorlar. Öyle mi? Onların içinden bir adam aynen bunlar gibi o da hicret ediyor. Bunlar yorulduğu gibi onlar da yoruluyorlar. Öyle mi? Onlar meşakkat katlanıyor, bunlar da katlanıyor. Açlık, susuzluk, yani her ne, yani zahiren görülen amel olarak her ne yapılıyor ise bu da yapıyor. Bu insan da yapıyor. Ama nedense hepsinin hicreti Allah'a ve Resulüne, ama bu insanın hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilmiyor. Neden? Amel düzgün ama niyet halis değil. Niyet. Niyet bozuk. Neydi bu adamın niyeti? Ha, Allah Resulü'nün dediği gibi her kimin niyeti kendisinden önce giden, yani bir kadın veya dünya metaı menfaati içinse onun hicreti onadır. Her kimin niyeti ise, niyeti de Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti de onadır. Demek ki burada zahiren amelleriniz düzgün de olsa, amellerimiz düzgün de olsa, niyetimiz bozuk olduğu sürece bu da kabul görmeyecektir. Öyleyse başa dönüyoruz tekrar. Bir ibadetin Allah indinde kabul görebilmesi için iki şart mutlaka yan yana olması lazım. Halis bir niyet, iyi bir niyet, sünnete uygun amel. İkisi yan yana olma mecburiyetindedir. Anlaşıldı mı efendim?
Hocam bir de şey var mıydı? Savaşlarına nasıl kılıç sallıyorlarmış desinler diye. Öyle bir şey var.
O da zahiren amelin düzgün, niyetin fasit olduğunu. Mesela adamı görüyorlar savaşta öyle acayip kılıç sallıyor, öyle kahramanlıklar sergiliyor ki bu adamın cennetlik olduğundan bahsediyorlar. Bu konuda iki tane rivayet var. Birisinde adama soruyorlar. Medine'deki hurmalıkları için savaştığını söylüyor. Halbuki bakınız, bunu Allah haber vermese kimsenin haberi olmayacak. Zahiren bu adam güzel şeyler yapıyor ama niyeti fasit. Anlaşıldı değil mi burası da ya? O ayrı bir hadis. Allah dinini fasıkın eliyle de destekler. Allah dinini fasıkın eliyle de destekler. Çünkü Allah bilir onun fasık olduğunu, sen bilemezsin. O ganimeti düşünür, öyle mi? Veya efendim kahramanlığı düşünür, savaşır, alacağını alır. Kahraman denilir. Hadiste denildiği gibi, gel bakayım sen ne için, ne yaptın? Allah yolunda mücadele etmiş, öldürülmüş insanlar getiriliyor. Hatırlarsanız bu hadisi şerifi, bu anlamda mücadele eden birisi, ben senin yolunda uğraştım, şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, sen yalan söyledin diyor. Sen yalan söylüyorsun. Sen bu adam ne kahramandır desinler diye çarpıştın. Ne güzel kılıç sallıyor desinler diye çarpıştın. Ve bunu sana dediler de, cehenneme atın bunu. Onun için, onun içindir ki aklınızı başınıza devşirin, bizim şey ifadeyle öyle her efendim savaş meydanında ölene şehitti, şuydu şehit Hasan el-Benna, şehit Seyyid Kutup, şehit işte bilmem falan filan, asla. Asla kardeşim. Allah Resulü döneminde bile, ya Resulullah demişim de o cennet bahçelerinde uçuyor. Nereden biliyorsun diyor. Sen nereden biliyorsun onun cennet bahçelerinde uçtuğunu? İnşallah şehittir diyebilirsin bak. Ama sen şehit şu, şehit falan, şehit filan bu ifadeleri asla kullanamazsın. Belki de kahraman desinler diye efendime söyleyeyim. Savaşıyor. Belki de ganimet için savaşıyor. Ondan sonra ilim öğreten insanlar, ilim öğrenmiş, öğretmiş insanlar. Bunlardan da getirilenler var. Sen ne yaptın? Ben de senin rızan için ilim öğrendim. Ve senin rızan için ilim öğrettim, Kur'an öğrendim, öğrettim. Kalplerin özünü bilen Allahu Azze ve Celle, hayır sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Vay be ne adam ya, her sorulana cevap veriyor maşallah. Lan ne mükemmel ilmi var. Ulan adamın her şeyden haberi var. Adamın niyeti bu. Yani bu niyeti taşıyan insanlar var, yani olmasa bunu söylemez zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cümle Müslümanları bundan uzak eylesin. E bu adam hakkında da hayır, Allah onun kalbini biliyor, onun niyetini iyi biliyor. Onun niçin efendime söyleyeyim mücadele ettiğini çok iyi biliyor. Sen yalan söylüyorsun. Sen bunun için, yani bunu desinler diye sen böyle yaptın. Cehenneme atıyorlar Allah korusun. Allah yolunda harcama yapan adam mı yine? Allah yolunda harcama yapan derken zahiren Allah yolunda harcama yaptığı görülen insanlar. Bu adama da sorulduğunda, ben senin yolunda harcamadık hiçbir yer bırakmadım diyor. Harcamadık hiçbir yer bırakmadım diyor. Allahu Azze ve Celle sen yalan söylüyorsun diyor. Sen ne cömerttir desinler diye bunu yaptın. Ne cömerttir desinler diye bunu yaptın. Ve sana bunu dediler. Ve sana bunu dediler. Başka ne bekliyorsun? Atıyorlar bunu cehenneme. İşte bakın kardeşler, belki bu hadis-i şerifte farklı şeyler anlatıldı ama asıl itibariyle biraz önceki kuralın, kaidenin delillerinden bir tanesidir bu. Burada da amel düzgün ama niyet berbat. Aleykümselam. Amel düzgün ama niyet berbat. Görüyor musunuz? Amel düzgün. Bu adam ilim öğrenmiş, insanlara öğretmiş, harcamalar yapmış, öyle mi? Savaş meydanlarında çarpışmış. Amel zahiren düzgün ama niyet bozuk.
Muvahhid ve abid gibi yani.
Hayır, bunun muvahhidle şeyle alakası yoktur. Yani adamın niyeti bu anlamda kötü de olsa kafir olmaz. Yani harcamalarında Allah'ın rızasını düşünmeden sadece gösteriş, riyakarlık olsun diye harcama yapıyorsa, diğer yönlü problemleri yoksa bu adama kafir diyemezsiniz. Ama bu hadis-i şerifte bu tip işlerin faillerinin cehennemlik olduğu anlatılıyor. Ha, Allah dilerse yakmaz. Allah şirki bağışlamayacağını söylüyor. Bunun haricindekini diğerin dilediğine bağışlar, öyle mi? Allah şirki bağışlamaz derken bizim her birimiz şirk içerisinden geldik. Hepimiz Allah'a şirk koşuyorduk. bu ayeti cellenin bu mantukundan anladığımız şekliyle Allah şirki bağışlamaz derken biz önceden şirk koşmuştuk, biz o zaman bağışlanmadık, böyle mi anlamamız lazım? Nasıl anlaşılması lazım hikmetçi? Evet. Yani İslam kendisinden öncekileri siler atar. Öyle mi? Yani şirkinden avdet edebilir. Bu ayeti celilede anlatılan bilinçli bir şekilde bana ortak koşarak karşıma çıkarsanız siz cehennemliksiniz. Sizi affetmem asla. Ayetin anlamı budur. Yani bilerek bana şirk koşarak karşıma çıkarsanız, bu hal üzere gelirseniz cehennemdir yeriniz. Adam cahildir, bilmiyor, etmiyor. Öyle mi? Anlar, geri döner, tövbe eder veya bilinçli bir şekilde şirk koşarken tövbe eder, geriye dönebilir. Dönebilir mi?
Şuradan da anlayacağım. Sen şimdi İslam'a girer de diyor. İslam'ı güzelleştirirse biz geçmişinden ve geleceğinden hesaba çekilmez.
Her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden geleceğinden hesaba çekilmez.
Her kim İslam'a girer de İslam'ı güzelleştirmezse
geçmişinden de geleceğinden de hesaba çekilir. Aynen hadis. Aynen hadisi şerifte dediği gibi.
Diğer bir İslam'a girdi, İslam'ı güzelleştirmedi.
Evet.
Bundan dolayı hesaba çekilir mi?
Şimdi İslam, tabii hepsini yan yana getirip anlamamız lazım. Bir kere İslam kendisinden öncekilerini sildi attı mı? Sildi attı. Allahu Azze ve Celle'ye iman ettiğini söyleyen bir insan İslam'ını güzelleştirmez. Hala önceki gibi gayri ahlaki şeyleri olursa, hala çirkin durumları söz konusu olursa, Allahu Azze ve Celle öncekilerin hesabını da bu hadis-i şerifte soracağını söylüyor. Yani İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra bu hadiste İslam'ını güzelleştir, İslam'a uygun hareket et, bunu anlatıyor bize. Yani ben Müslüman oldum, hala gayri İslami şeylerle meşgulsun. Hadis aslında gayet açık ve net. Bilmiyorum anlaşılamayan yeri neresi? Anlatabildim mi? Yani şöyle mi demek istiyorsun hikmetçiyim? Biz hadislerde okuyoruz ki İslam kendisinden öncekileri siler atar. Ama bu hadis-i şerifte de Allah Resulü diyor ki her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse, ki bu kısmını alıyoruz çünkü çelişki gördüğün yer burası, her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden, geleceğinden de hesaba çekilir. Demek ki birinci hadis-i şerifte İslam kendisinden önceki her şeyi siler. Tamam mı? İkinci hadis-i şerifte de eğer İslam'a girdiyseniz İslam'ınızı adam gibi yaşayın. Ben Müslümanım deyip, ben tevhid ehli deyip hala gayri İslami şeylerle meşgul olursanız Allah sizden geçmişlerin hesabını da sorar. Gayet açık ve nettir. Anlaşıldı mı? Başka. Herhalde bizim yarışmamız kaçta başlıyordu? 9'da mı başlıyordu? 9'a kadar idare edin de inşallah. Yarışma var bugün yazılı ya, burada yarışmamız var. Allah razı olsun. Tertip etmişler. Teşvik amaçlı güzel bir yarışma söz konusu. Evet. Neyse biz 10-15 dakikamızı şöyle yine değerlendirelim. Gazicim ben yarışmaya falan girip tamam beni rezil etme. Ben şimdi bakma burada konuştuğuma, öyle her şeye cevap veremem, onun için rezil oluruz. Boş ver sen. Hocam, eğer bu teşvik amaçlı yapılıyorsa boş ver. Başkalarını teşvik edin. Efendim seni dinliyorum. Bir kere namazın seferdeki şekli, yani kısaltılmış kasır şekli farzdır. Yani bu tam da ikiye indirin anlamında değil. Gökten inme iki rekattır diyor.
Tamam hocam. Mesela 100 kilometre ileriye gidildiğinde oruçken, ama hocam tutabilirsiniz de. Burada niye emir yok? O
Şimdi namazla orucu birbirine karıştırmayacaksınız. Yani kıyasın tehlikesinden, kıyasın efendim çirkinliklerinden bir tanesi yine burada kendi yüzünü gösteriyor. Şimdi bize namaz hususunda İslam diyor ki seferde namaz böyle kılınır. Seferde namazı böyle kılacaksınız. Tabii ki. Emir babından farz olarak inmiştir. Bakınız İbn Abbas'tan gelen rivayeti hatırlatayım ben size yine. Allahu Azze ve Celle peygamberinin diliyle, bak peygamberinin diliyle, kapatın telefonlarınızı. Peygamberinin diliyle namazları hadarda 4, sefer halinde 2, harf halinde ise 1 rekat olarak farz kılmıştır diyor. Seferde namazı 2 rekat kılmak farzdır. Yani hiç kimse kalkıp da ya ne olur ki diye fazla kılalım, fazla namazdan bir şey olmaz veya Osman radıyallahu anh'unun Ayşe annemizin radıyallahu anh'ın tevili gibi bir tevil yapması asla caiz olmaz. Bu caiz olmaz değerli kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri arasında birinin öyle birinin böyle yaptığına dair bir sürü deliller var ama ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. İbni Ömer radıyallahu anhu cemaatle namaz kılıyor. Oturuyor menziline. Bir ara namaz kıldığı yere gözü bir ilişiyor, bir bakıyor ki orada namaz kılıyorlar. Bu adamlar ne yapıyor burada? Bunlar ratibe namaz kılıyorlar, sünnet namaz kılıyorlar. Ne diyor İbni Ömer? A benim yeğenim, eğer ben namaz kılacak olsaydım farzı 4'e tamamlardım. Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlık yaptım. Allah onun ruhunu kabzedinceye kadar 2 rekattan fazla kılmamıştır. Keza Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Allah onun ruhunu alıncaya kadar 2 rekattan fazla kılmamıştır. Keza Ömer'le arkadaşlık yaptım ki babasından bahsediyor. Allah onun ruhunu alıncaya kadar o da 2 rekattan fazla namaz kılmazdı. Ardından da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ İlahir bu ayeti celileyi okuyor. Yani bunların hepsini anlattıktan sonra Resulullah'ta sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Resulullah böyle yapmışsa bitti. Ha bu da sahabe. Hani bazen yani siz sahabeden iyi mi anlıyorsunuz? Ya hani işte sahabenin yolu diyordunuz. Şimdi biz sahabi ifadesiyle sahabe ifadesini biraz yanlış anlıyoruz. Sahabi tek kişidir. Sahabe çoğuludur, cemisidir. Sahabi tek kişi yani hata yapabilir. Veya ikisi hata yapabilirler. Tevil sonucu bir hataya düşebilirler. Osman radıyallahu anh'ın, Ayşe annemizin. Ben yorulmuyorum diyor mesela. Ben sıkıntı çekmiyorum Ayşe annemiz böyle söylüyor. Osman'ın farklı bir tevili vardı radıyallahu anh'ın. Ama İbni Ömer bakın burada ne diyor? Hayır diyor. Ben peygamberle yolculuk yaptım. O 2 rekattan fazla kılmadı. Bu da sahabe, bu da sahabe. Hangisininki doğru? Bu da sahabe, bu da sahabe. Hangisininki doğru? Biz şimdi doğruyu tespitte ne yapacaktık? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde niza ettiğinizde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu ayetin ilk muhatabı kimdi? Bu ayetin ilk muhatabı insanlar sahabeydi. Yani bakınız ilk önce onlara söylüyor. Diyor ki ey sahabe, ey peygamberin etrafındaki insanlar. Aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz İbni Ömer şöyle demiş. Ömer şunu yapmış, Osman şöyle tevil etmiş, Ayşe annemiz şunu yapmış, şunu demiş. Böyle bir ihtilaf söz konusu olursa ferudduh ilallahi ver rasul. Bak onlara söylüyor. Önce ayet onlara. Yani kitaba ve sünnete gidin diyor. Dolayısıyla bu söz batıl bir söz olmuş oluyor. Hangi söz? Ya Ayşe bunu bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Ömer'in bundan haberi yoktu da senin mi haberin var? Bu söz batıl bir sözdür. Anlaşıldı mı efendim? Allah ve Resulünün sözünün üstüne söz takdim edilmez. Allah ve Resulünün önüne geçilmez. İsterse 10 tane sahabe sakalını kessin. Benim peygamberim kesmemiştir. Kassu şevaribi ve afulliha. Sakalını azat et, bıyığını kısalt demiştir. Emir sıgasıyla gelmiştir. 5 emir sıgası vardır. Dolayısıyla burada İbni Ömer kesmişmiş. Yok Ebu Hureyre kesmişmiş. Hiç ilgilendirmez bizi. Madem sahabenin sözünü o kadar, fiilini o kadar benimsiyorsun, al sana sahabeden kafana tokmak gibi inecek bir söz. temettü haccı ile alakalı İbn Abbas'ın sözü, öyle mi? Soru soruluyor. Cevabı akabinde, peki Ebu Bekir ve Ömer şöyle yapardı, şöyle derdi. Cevap neydi? Kafanıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Aa, sana sahabe. Adamın kafasına tokmak gibi inen söz. Al sana sahabe sözü, bakınız. İnşallah bir günde bunu işleyeceğiz. Sahabe söz ve uygulamaları nerede delil olur? Bu dersi inşallah bir gün işleyeceğiz. Unutmayınız. Bu ders hazır. İşledik mi daha önce?
Hayır.
İşlemedik. Daha kolisi açılmamış bir sürü ders var Allah'ın izniyle. Bakma, yeni yeni misafirlerimiz geliyor, ister istemez bakıyorsunuz ki aynı mevzular gündeme geliyor. E ben aynı şeyleri anlatıyorum. Bıkmıyorum da sizin de bıkmamanız lazım. He. Ben de bakıyorum, bıkıyor musunuz diye sizi kontrol ediyorum. Allah razı olsun. Haftada bir gün dersimiz var. Nerede olursa olsun gelmeniz lazım. Ben şimdi Serkan'ı da ayarlayayım. Merkezde dolmuşuna doldursun, getirsin buraya. Ona da inşallah şey yapalım. Tamam mı? İhmal etmeyin. Yaşadığımız şu ortamda biliyorsunuz sürekli şarj olma mecburiyetimiz vardır. Yani iman elde edildikten sonra onun muhafazası çok zordur. İmanı elde ettik, iman ettikten sonra zaten imtihan başlıyor. İman edenleri Allah imtihan ediyor. Bakalım elde ettiklerini muhafaza edebilecekler mi? Biz iman ettiğimiz dönemlerde vallahi çok samimiydik, çok ihlaslıydık. Öyle mi? Ama ne zaman ki imtihana başladı Allahu Azze ve Celle bizi, hepimiz yavaş yavaş yan çizmeye başladık. Öyle mi? Gevşeklikler başladı. Elde edilen o şeyi muhafaza edememeye başladık. Onun için elde edilen şeylerin muhafazası için birçok vesileler vardır. Ders bunlardan en önemli vesiledir kardeşlerim. Yan yana gelin, birbirinize sarılın, birbirimize sarılalım. Nasılsın, iyi misin deyin, kalkın. Yine en önemli vesilelerden bir tanesidir. Unutmayın bunu, bakınız. Tabii cemaatin üzerindedir Allah'ın eli. Yedullahi ma'al cema. Yedullahi alel cema. Cemaatin çok önemli bir yeri vardır bu anlamda. Evet. Başka var mı? 5-10 dakika daha. Cem konusunu neyini açıklayayım? İki namazı cem etme vardır. Allah ile senin arandadır. Hiç kimse kalkıp da sana niye şurada cem ettin, niye iki sefer üst üste yaptın, niye üçüncü sefer böyle ettin, hiç kimsenin bu anlamda sana itiraz etmeye hakkı yoktur. Allah'la senin aranda. Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla sana böyle bir kolaylık kılmıştır. İki namazı cem edebilirsin. Akşam ile yatsıyı, ister cem-i takdim, ister cem-i tehir veya öğle ile ikindiyi, ister cem-i takdim, ister cem-i tehir. Hiç kimse kalkıp da bu anlamda bir müeyyide koyamaz. Şöyle yap, böyle yap falan diyemez. Buna itiraz eden adam, eğer sahih olmayan şu hadisi getirirse, ki Tirmizi'de şöyle bir hadis var, özürsüz iki namazı cem eden büyük günahların kapısını aralamış demektir. Ama velakin leyse bi sahih. Hâzâ hadis leyse bi sahih. Bu hadis sahih değildir. Anlaşıldı mı? Eğer bunu getirirse bunun izahını yaparsınız. Ama bunun haricinde kim neye dayanarak itiraz edebilir? Vallahi benim peygamberim var diyor. Hanefiler yok diyebilirler. Şimdi tabi burada güzel anlatmanız gerekir. Çünkü bu anlamdaki cevaplarımız sanki Ebu Hanife kimmiş lan? Şafii kimmiş lan falan böyle anlaşılıyor. Zaten bizim anlattığım meseleler bu adamlara ağır geliyor, zor geliyor. Bir de bizim bu anlamdaki uslupsüzlüğümüz iyice meseleyi ağırlaştırmasın. Güzel anlatmamız lazım. Bak kardeşim, Allah Resulü müştehid içtihadında hata eder, isabet de eder diyor. Öncelikle Ebu Hanife'yi bir müştehit olarak kabul ettiğimizi anlatmış oluruz. Ebu Hanife, Allah razı olsun, ilim ehli bir insandı. Müştehitti. Hata edebileceğini Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldı ki Ebu Hanife'nin kendisi de söylüyor. Biz bir beşeriz, hata ederiz, isabet de ederiz. Peki biz bir imamın hatasını, isabetini nereden anlarız? Diğer imamlar, Kur'an, sünnet, öyle mi? Bakarız buraya. Allah Resulü'nün şu sözünden dolayı deriz ki burada hata edilmiştir. Korkma, imam sana bu konuda kızmaz. İmam hayatta olsa senin alnından öper, teşekkür ederim der. Çünkü imamların hiçbirisi aman ha bizim mezhebimizde isen ayet hadis geldiğinde sakın ha onu bizim süzgecimizden geçirmeden kabul etmeyin veya efendime söyleyeyim biz nasıl tevil etmiş isek öyle anlayın. Hayır. İmamların hiçbirisi böyle bir şey söylememiştir. İmamlar her zaman kendilerine yakışır sözleri söylemişlerdir. Biz bir beşeriz. Hata ederiz, isabet ederiz. Kur'an'a sünnete uyanı alın, uymayanı duvara çalın. Ahmed İbni Hanbel'in mükemmel bir sözü. Ne beni taklit et diyor. Ne Şafii'yi taklit et. Ne Maliki'yi taklit et. Ne diyor Ebu Hanife'yi taklit et. Sen de onların aldığı yerden al. Sen de onların aldığı yerden al. Ya biz Kur'an ve sünnetten ne anlarız ki? Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an ve sünnet Allah ve Resul'ün sözü demek. Allah ve Resul'ü anlatamamış da Ebu Hanife anlatmış demek biliyor musunuz? Yani becerememiş Allah ve Resul'ü de bunlar beceriyor demek. Dolaylı yönden bunu söylüyoruz. Hiç farkında mıyız biz? Allah'ın anlatamadığı, Resul'ünün anlatamadığı bir şeyi falan anlatmış. Allahu Ekber. Gecesi gündüzü gibi bir yol üzerinde bıraktım diyor. Yani Resulullah'ın getirdiği bu davanın karanlık hiçbir tarafı yoktur. Nasıl Resulullah anlatamamış da falan filan anlatmış. Garip bir ifadedir. Bunları güzelce anlatmamız lazım. Karşı tarafa.
Hocam, sehir secdesiyle ilgili bir soru
sorabilir. Sorabilirsin.
Sehir secdesi hocam, yani rekat konusunda yanıldığın zaman mı yapman gerekiyor?
Allah Resulü'nün umum bir ifade. Hayır, şaşırma değil. Allah Resulü'nün şu ifadesi bu konuda genel bir prensiptir. Genel bir kural ve kaidedir. Namazdaki her fazlalık ve noksanlık için sehir secdesi gerekir. Bu peygamberin sözüdür.
Yani hocam, yani zekat konusunda mı fazlalık veya eksiklik ayetlerin yani şeyinde mi?
9'da demediniz mi kardeşler? Gazicim 9'da demediniz mi? 9'da diye ben şey yapıyorum. Kusura bakmayın ya. 9'da diye ben şey yapıyorum. Ha 5 dakika var. Tamam gazicim. Ciğerparem burada canlı ders var. 5 dakika 10 dakika geçsin önemli mi yani? Tamam Hüseyin'cim inşallah şöyle 5-10 dakikada buradaki arkadaşlarımız uzaktan geliyorlar. Bunları da kırmayalım. Buradayız herhalde yine. Evet. Hasan'ım ne dedin?
Yani mesela rekat sayısındaki yanlışlıktan dolayı mı?
Rekat sayısındaki fazlalık veya noksanlıktan dolayı sehif secdesi var.
Ayetlerden değil yani.
Şimdi diyelim ki ayeti unuttun yanlış. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yani atladın. Hemen onu ne yaptın? Düzelttin. Onu düzeltebilirsin. Bunda sehif secdesi gerekmez. Namazdaki her noksanlık ve fazlalık için diyor. Unutulan teşehhüt için var. Öyle mi? Fazlalık için var. Noksanlık için var. Fatiha'yı unuttun efendime söyleyeyim. Rekatını tamamlarsın. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Ya ne anlamamız lazım? Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur derken her rekatın mutlaka Fatiha'sı olmalıdır. Her rekatta Fatiha olmalıdır. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Unuttun birisinde Fatiha'yı okumadın. O rekatın yoktur. Kılacaksın yani bir rekat daha kılacaksın. Sehiv secdesi yapacaksın. Sevih değil. Bunu da güzel. Sehiv. Yanılma secdesi. Sehiv. S-E-H-V. Sehiv secdesi. Anlaşıldı mı? Aleyküm selam efendim.
Hocam,
en son seni alalım. Levent abicim sorunu ondan sonra mikrofonu verelim. Teşekkür ederim. Hoş geldin.
Cemaate durmuş. Fatiha'yı okuyor mesela. Hemen vardı. Allahu Ekber.
İmama uydunuz. İmam Fatiha'yı okuyor. Evet.
Biz de yetiştiremedik mesela. Hemen Allahu Ekber diye rüküye vardı.
Yetiştiremediğin yerde tek rekat daha kılacaksın. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur.
Yani Fatiha yarım okudum hocam.
Yarım olmaz. Yarım Fatiha olur mu?
Yarısını okudun yarısından rüküye vardı ondan. İmam hani okuyor ya önceden.
Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Yani her rekatta Fatiha okunacak. İmama koştunuz. Çabuk okuyorsa sen yavaş okursun.
Şimdi o zaman onlar yatıyor hocam.
Yetiştiremiyorsunsa ayrı kılarsın.
Ayrı da cemaatinden kılarsın.
Valla cemaatinden kılalım dedik gittik. Allahu Ekber dedik baktık ki bu Allah Resulü'nün dediği cemaat değil.
Evet.
Yani bu Allah Resulü'nün bahsini etmiş olduğu işte kılarsanız 27 derece 25 derece sevap kazanırsınız dediği cemaat değil. Yani sürekli bu delilleri bize getirerek niye cemaata gitmiyorsunuz şudur budur bunlar anlatılırken diğer delilleri nedense biz hep unutuyoruz. Peygamberin mescidine girdiğinde adam namaz kılıyor adamı 3 sefer geri çeviriyor. Sen namaz kılmış olmadın ki diyor. O ne bu ne namazı diyor. Sen yeniden namaz kıl diyor. Adam 3 sefer namaz kılıp geliyor. Sonunda ne yapıyor? Namazı tarif ediyor ona. Yani bu şekilde namaz kılacaksın. Veya bu şekilde namaz kılan bir imamın arkasına duracaksın. Sahabelerden bir tanesi bak ne diyor. Diyor ki sen eğer Allah Resulü'nün kıldığı namaz gibi namaz kılacaksınsa ben senin arkanda kılayım diyor. Yok eğer kırmayacaksınsa diyor ben diyor tek başıma kılar giderim diyor. Anlaşıldı mı? Ama yani cemaatte rahmet vardır. Cemaat efendime söyleyeyim cemaatle kılınan namazın sevabı şudur. Ama hangi cemaat? Hangi cemaat? Bu çok önemli. Resulullah'ın bahsini etmiş olduğu cemaattir. Bu cemaat ta baş tarafta kurtulan taifeyi anlatırken huve cema işte o cemaattir. O kurtulan cemaatten bahsediyor. Öyle paldır küldür efendime söyleyeyim tavuğun yem gagalaması gibi namaz kılanların kıldığı namazdan bahsetmiyor yani. Neyse biz şu kaydımızı bir kapatalım.